Ayrım 4.
Daha da hayretler içinde küçük bir çocuğun oyununa katılıyormuşçasına eğildi, çenesini masaya dayadı, gözlerini adamın gözleriyle aynı hizaya getirdi Günay. Buyurun. Adamın gözlerindeki haylaz hatta muzur odaklaşmayı içselleştirdiğini hissediyordum. Konuşmuyor, büyüğünün oyununa katılmasından büyük sevinç duyan çocukların neşesine benzer, dupduru bir coşkuyla su gibi gülüyordu adam. Belki de böylesi bir gülüşü becerebiliyor olması uyardı beni. Şafak Özden'i hiç sevmedim. Ama bir pozitivisttim ben. Ön yargılardan ürkmeyi öğretilmiştim. Güney'e bir şey belli etmememin nedeni de buydu. Suat ve arkadaşı çok özel bir iletişime istemeden kulak misafiri olmuş gibi mahcup izin istediler. Hadi ama buyurun artık dedi Rodoplu. Çok güzel bir oyundu ama ben misafirlerim var tonlamasıyla Suat'e döndü. Seni özlüyorum, beni ihmal etme diyerek sımsıkı sarıldı. Sizi de bekliyorum diyerek kadına da sarıldı. Suat'e iyi bakın. Genç çifti tehlikelerle dolu bir başka dünyaya uğurluyordu sanki. Kalabalığa karışmalarını dolu gözlerle izledi. Henüz bunun Suat'i son görüşü olacağını da bilmiyordu. Kendisini büyük bir dikkatle izleyen adama döndü yine. Buyurun dedi. Sesinin tonundan bu defa kesin bir cevap istediği belliydi. Ne ki gözünde beliren ışıkları görmemezlik edemiyordum. Size hayranım dedi Şafak Özden yekten. Gözlerini Günay'ın gözlerine çakmış, söylediğinin sıradan bir iltifat olmadığının anlaşılması hayati bir gereklilik mişçesine ciddileşmiş, sesinin tonunu ayarlamıştı. Kitaplarınıza hayranım. Durakladı. Hicrinle geceler yaratabilmirem, bu hicri başımdan atabilmirem. Sövmemek için zor tuttum kendimi. Rodoplu'nun kitabında en çok sevdiğim, hani ise benim olduğunu düşündüğüm bölümlerden birinden cümleler tekrarlıyordu. Günay'ın yüzünün aydınlandığını, yanaklarının pembeleştiğini, dudaklarının mutlu bir tebessümle yayıldığını görüyordum. Şafak Özden, Suat'in gözden kaybolduğu yönü işaret etti. Üzdüler sizi. Günay, beklemedik bir duyarlılıkla ödüllendirilmiş gibi duraladı. Adam, Suat ve arkadaşına, Günay'ı üzmüş olmalarından dolayı duyduğu kızgınlığı geçiştirmek istermiş gibi derin bir nefes aldı, başını salladı, tekrar gülümsedi, az ilerideki büfeyi işaret etti. Bir kavecik yapam içenk, Rodoplu'nun kitabından bir başka cümleydi. Açık seçik bir çıkartma harekatıydı. Ben yok saymasından, gözlerindeki kurnaz pırıltılardan anlıyordum bunu. Ne ki niyetini keşfedebilmiş değildim ya da keşfedebildiğimi kondurmak istemiyordum. Cesaret edemez, Günay olduğu için cesaret edemez diye düşünüyordum. Sağ olun dedi Rodoplu. Ama buradan ayrılmam doğru olmaz şimdi. Uzandı, imzalatmak üzere uzattığı kitabı aldı. Bizim de karşı tarafta bir kitapçı dükkanımız var dedi Şafak. Günay şöyle bir süzdü ve gür solcu bıyıkları, ilk fırsatta çıkarılıp atılacağı belli gevşek kravatı, kerhen giyilmiş frenk gömleğinin yukarı kıvrılmış yakaları, ucuzca takım elbisesi, Sümerbank'tı sanırım, boyasız makosen ayakkabıları yerli yerine oturdu dedi sonradan. Fakülte mezunu esnaf. İmza gününe gelirsiniz değil mi? Sizi evinizden aldırırız. Olur mu? Başını yana eğmiş, kendisini istediği verilmezse kalbi kırılacak çocuk yapmıştı. Çok kötü oynadığını düşünüyordum. Olur değil mi diye ısrar ederken, Günay'ın onu üzmeyeceğine olan güveni, istediğini ne yapıp yapıp elde edenlerden olduğunu anlatıyordu. Bir şeyin oturmadığına Günay da farkına varmış olmalıydı, duraksadı. Diğeri hemen hissetti. Madran Baba Dağı onun eteklerindeydi bizim köyümüz. Önünden Çine Deresi geçer, yemyeşil bir köydür. Buz gibi suyu vardır. Arda arda bir dolu cümle sıraladı. Sanki Cumhuriyet Kitap Kulübü daha mı az tecimsel diye fısıldadı Günay. Haklıydı. Yine de yayıncımla görüşeyim, onaylarsa pek iyi demesini beklemiyordum. Bizim Mustafa ile mi? Ben konuştum, size sormamı söyledi dedi Şafak. Tuhaf bir zafer sarhoşluğu içindeydi sanki. Bıyıklarını kulaklarına kadar yayan bir gülüşle gülüyordu. Ne ki az önceki yazardan daha akıllıydı, bana nispet yapmaya kalkışmadı. Kendisi niye gelmedi? Onun yerine ben geldim diyerek boynunu büktü yine. Fena mı ettim? Hayır demek zorunda kaldı Günay. Şafağın esirdiği o kısacık bahar rüzgarı dağılıp gitti yüzümden. Gülen gözlerinin eski mahzunluğunu örtündüğünü gördüm. Ona sarılmamı ister gibi yaklaştı, mümkün kılmayacak kadar uzakta durdu. Bu ülkede hesapsız bir davranışa rastlamak artık hayal oldu. değil mi arkadaşım? İçini çekti. Yalnızlığının nedeni yoğun ve tüketici olduğuna o gün bir kez daha tanık oldum. Ne organik aydınlar dediği kendi sınıfıyla, ne de ailede kan davasından hapis yatmamış tek erkek yok dediği Suat'in temsil ettiği sınıfla özdeşleşebiliyordu. Günün sonunda gerçekten de gözle görünür biçimde solmuştu. İtalik nutuklardan yoruldum canım dedi. Şunu da söylemeliyim ki o dönem benim de bu sınıf sözcüğünün içinin boşaldığını fark etmeye başladığımı kendime itiraf ettiğim zamanlardı. Örneğin Günay Rodoplu derken hangi sınıfa oturtacağımı bilmediğim gibi Suat'i de işçi sınıfına tahsis edip işlevsel bir dosyalama sisteminde düzenleyemiyordum artık. Rodoplu bilgi birliğinden söz etmenin belki de daha doğru olduğunu söylüyor, yoksulluk bilgisi, kadınlık bilgisi, erdem bilgisi gibi tanımlamalar atıyordu ortaya. Geleceğin sınıflarının, loncaların, sendikaların, meslek odalarının, siyasi partilerin, dinlerin de üstünde, o örgütlemelerde de yer alan ama bunların ötesindeki bir bilgiyi, insanın özüne ilişkin bilgiyi paylaşanlardan olacağını düşünüyordu. Modern matematikteki birebir örten fonksiyon kavramını hatırlatıyor. İki kümenin elemanlarının birebir eşleşmesi gibi, Yukatanlı bir Kızılderili'nin analık bilgisinin Haymanalı Hatice'nin deneyimini birebir örtüyor olması, kendiliğinden ve kaçınılmaz bilgi birlikleri oluşturacak ve biz bunu haberleşme teknolojisine borçlu olacağız diyordu. Ama ondan daha önce Marksistlerin yabancılaşma bilgisiyle Müslümanların şirk bilgisi birbirlerini örtecek. Sahici devrimciler yepyeni bir sınıf oluşturacaklar. Bunun ne demeye geldiğini çok sonraları pek çok tartışma, suçlama, öfke ve uykusuz gecelerden sonra anlayacaktım. O gün için Suat kümesinin hangi elemanının Rodoplu'nun kümesindekilerle eşleştiğini tahmin edebiliyordum. Ancak birebir bir eşleşmeden asla söz edilemezdi. Bir an mutsuzların ittifakı gibi bir tanımlamanın daha duygun olacağını düşündüm. Ne ki Günay'ın transandantal mutsuzluğunun nedenleri Suat'inkinden o kadar farklıydı ki hiç değilse bu aşamada böylesi bir ittifakın da ölü doğmuş olduğundan kuşkum yoktu. Ben buradan Ziya'ya gidiyorum dedi muzip muzip. Gelir misin? Gelmeyeceğimi biliyordu. Böyle bir günün sonunda iki dakikacık için bile olsa nasıl olursa olsun farklı bir dünyada dinlenmek istediğini anlıyordum. Bütün beyhudeliğine rağmen Ziya Bar'a gitmesinin nedeni buydu. Ama kalabalıkların insanı değildi Günay. Kalabalığın bireyi stilize ettiğini, önceden belirlenmiş bir üsluba uyarladığını söylerdi. Bu üslup, bireyin sahici, yani evindeki üslubundan ayrıydı. Bu bağlamda bireyle çakışmayan, onun gerçekliğinin üstünü örten bir spekülasyondan ibaretti kalabalık. Kalabalıkla tanıştığım insanların davranışlarını ciddiye almamayı öğrendim demişti bir gün. Ne ki stilize edilmiş figürlerden bireyin gerçekliğini çıkarsamak, bozulmuş çizgileri aslına dönüştürmek, insanın bütün enerjisini tüketen güçlü bir gönül gözü, başarı ihtimali çok düşük bir çapa gerektiriyor. Uzun bir yürüyüş yapmasını yeğlerdim. Hangi kırda? Diye sordu. Haklıydı. Ortaklar Caddesi'nin sonunda ayrıldık. O günlerin Ziya Bar'ı İstanbul'un hatta Türkiye'nin kültürel gündemini saplayan herkesin ki bu sanatçılar ve o sırada birlikte oldukları kadınlar ve erkekler demekti, görünmeyi iş edindiği bir işletmeydi. Tanıdık simaların arasından görmemezliğe gelerek süzüldü Günay. Garip bir şekilde taşralı, belki de kendisini hiçbir zaman Amerikan barda zerafetle tünemiş göremediğinden çekingen bir hali vardı. Buluşmaya söz verdiği insanların masasını arandı, Demet'i arkasından gördü, yürüdü. Hemen aynı anda Demet, ani bir hareketle başını sandalyesinin arkasına sarkıttı, kollarını kaldırdı. Ne yapıyor bu kadın demeye kalmadan yumuk beyaz ellerini bitiştirdi, taze manikürlü, nar çiçeği ojeli tırnaklarının içinden pislik çıkarıyormuş gibi yapmaya koyuldu. Gözlerini büyük bir dikkatle yaptığı işin üzerinde tutuyordu. Bir süre daha kazındı, sonra yavaşça kaykıldı, göbeğini çıkardı, bacaklarını ayırdı. Muhayyel birinin altına yatan genel ev kadını oldu. Fatma hayretle seyreden Günay'a sus bekle işareti çaktı. Demet az daha kaykıldı, göbeğini biraz daha çıkardı, tüysüz dizlerini daha bir ayırdı, berbat bir şarkı söylemeye başladı. Hayat zor, korkuyorum. Hayat zor, korkuyorum. Bir yandan arabesk inlemesini sürdürüyor, bir yandan da müşterisi olacak adamı lağarlığından içine fenalıklar basmış gibi kötü kötü süzüyordu. Aynı sözleri birkaç defa tekrarladı, sonra birden yerinden fırladı, boşalttığı sandalyenin üzerine kapaklandı, ileri geri ileri geri sallanmaya başladı. Bu kez de erkeği taklit ediyordu. Ah ah oh oş! Tekrar fırladı, yeniden sandalyeye oturdu, kaykıldı, eteği baldırlarına tırmandı, büyük bir umursamazlıkla tırnaklarının arasını temizlemeyi sürdürdü. Hayat zor, korkuyorum, hayat zor, korkuyorum. Bir daha fırladı, yine erkek oldu, nefes nefese debelenmeye koyuldu. Korkma, korkma. Az sonra hızla boşaldı, kadının üzerine yığıldı kaldı adam. Doğrulurken elinin tersiyle bıyıklarını siliyordu. Gerçekten de olağanüstü bir gösteriydi. Masadakiler boğulur gibi gülmeye başladılar. Eşşoğlu eşek dedi yerine oturan Demet. Bambaşka bir ıs tonuyla. Korkmaymış. Bir yandan kadını yumruk ettiği elini diğerinin avucuna vurdu. Bir yandan da korkma korkma ulan garının zaten hayatı kaymış. Senden mi korkacak hıyar? Binay'ın orada olduğunu fark etti. Canım hoş geldin. Kocaman dişlerini göstere göstere güldü. Fatma çekildi, yanında yer açtı. Erkekler dedi, Günay'ın gözlerinin içine bakarak. Erkekler korkma dedikleri zaman korkup da beni seni anlamaya zorlama demek isterler. Öyle değil mi sayın yazarımız? Dili dolaşıyordu, gözleri önündeki rakı bardağına dikili kaldı. Öyledir dedi bencil yaratıklar. Yavşak bir kahkaha attı. Ama yine de onlarsız olmuyor. Öbür yanında oturan ressam Ahmet'e döndü. Hadi kalk da dans edelim. Ben bir zamanlar Caddebostan gazinosunda dans kraliçesi seçilmiştim. Tabii o zamanlar böyle değildim. Hantallaşan bedenini üzüntüyle süzdü. Ressam Ahmet, Fatma'nın akranıydı ama erkek olması nedeniyle dengi sayılmıyordu. En az yarı yaşındaki hayranlarına, ki bunlar genellikle akademiden öğrencileri olurlardı, takıldığı için eski sevgilileri tarafından sümyancılıkla suçlanırdı. Fatma'nın kalçasını abartılı bir beğeniyle tarttı. Fıstık gibisin fıstık dedi. Mesleği icabı gerçek güzellikten anladığı için çok önemli bir iltifattı bu. Günay Fatma'nın yüzünün kızardığını, keyifle kıkırdadığını gördü. Masanın dördüncü müşterisi Aslı'ydı. Ama anne siz diye söze girdi. Fatma dans edemeyecek kadar sarhoşsunuz diyeceğini anlamış olmalıydı, hışımla döndü. Bana bak diye tısladı. Rahatsız oluyorsan çeker gidersin. Doğurduğun veletten emir alacak değilim. Meseleyi halletmişti. İsteksiz kavalyesine döndü. Ama önce işemem lazım. Kullandığı kelimenin bir tür paralı olduğunu düşündü Günay. Hayatta çok şeyi aşmış, özgür bir kadın olduğunu ilan ediyordu. Hadi beni götür dedi Ahmet'e. Yanağından bir makas aldı. Pek de naziktir. Ahmet telaşlandı, çevreye alelacele bir göz attı. Birilerinin görüp de yakışıklı Ahmet bu kart karıya mı kaldı demelerinden çekiniyor olmalıydı. Günay'ın düşüncelerini okuduğunu hissetti, göz kırptı. İdare edeceğiz artık demek istiyordu. Meşrutiyet zamparası dediği bu tiplerin şefkatten nasibini almamış tavırlarına oldum olası içerlerdi Günay. Nasıl ters bakmış olabileceğini görebiliyordum. Ahmet gözlerini kaçırdı, Fatma'ya döndü, yapmacık bir hareketle eğildi. Buyurun sultanım. Ah canım dedi Demet arkalarından. Bir saatten sonra bu hep böyle oluyor. Bir şey yaptı yok diyerek arka çıktı Tülin. Kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu Aslı'dan yana söylemişti. Çocuğu rahat ettirme gayretinin hoş olduğunu düşündü Rodoplu. Çok da çekti yavrum dedi işareti alan Demet. Çok çekti bu güzel Aslı'yı büyütünceye kadar. O da şimdi evlenip gidiyor diye üzülüyor. Annesinin içiyor olmasına sebep olmuş olmak düşüncesine isyan etti genç kız. Aman Demet abla, ben evlendiğim için üzülmüyor ki annem. Cengiz'i sevmiyor. Ya neden? Tutucuymuş dedi Aslı. Öfke dolu bir küçümsemeyle ama ben sizler gibi değilim. Küçücük yüzünü kaldırdı, masadakileri istifafla süzdü. Yaşlarını son tahlilde kendilerinin hazırladıkları mutsuz sonlarını yüzlerine vuruyordu. Gençliğin acımasızlığı diye düşündü Rodoplu. Demet yerinden kalktı, Aslı'nın arkasına dolandı, kollarını boynuna sardı. Kızın isyankar yüzünü kendisine döndürmeye çabaladı. Aslı'nın rakı nefesinden kaçınmaya çalıştığını görüyordu. Günay, I know, What is to be young, but you don't know what is to be old. Orson Welles'ın o sıralar pek beğenilen şarkısını tekrarlıyordu. Ben onu söylemek istememiştim diye sıkıntıyla mırıldandı çocuk. Sen elbette bizim gibi değilsin kızım dedi iyi yürekli Tülin. Sen çok daha iyi olacaksın inşallah. Fatma'nın kızdığı bunların evcilik oynar gibi ev düzenlemeleri diye açıkladı Demet. Aslı'nın yanağını okşadı. Şeker, bu da her şeyi olsun istiyor. Geçen gün 72 parçalık bir porselen takımı almıştı, çok güzeldi. Ah darısı başıma. Rudolf'lu genç kıza yönelmiş gibi başlayan duygusal açlık gösterisinin tıkandığını, kadının kendi özlemlerinin ifadesine dönüştüğünü izledi. Erkeksiz kadının efendice yaşlanması gittikçe zorlaşıyor diye düşündü Günay. Ne garip, sokağın erkeğin iktidar sahasını demek istiyorum. Bilincine varan kadın, küçücük yaşında yetim kalmış çocuğun paniğini yaşıyor adeta. Çocukların yetimhaneye uğrayan her çocuk esirgemeciye anne diye sarılmaları gibi biz de erkeklere sarılıyoruz. Konuyu değiştirmek istedi. Ne oldu senin ev durumun? Hiç sorma dedi Demet. Kanepede yatmaya berdemem. Kırkıma geldim, hala bir yatağım yok. Yani en basit medeni ihtiyacım ayol. Başucumda bir kumadin, üzerinde bir lamba, bir sigara tablası, ne bileyim bir kitap. Okusam da okumasam da bir kitap. İnsan kalkıp bir duş almak istemez mi? Mümkün değil. Annemle Filiz uyanmasınlar diye eve ayaklarımın ucuna basa basa giriyorum. Musluk bile açamıyorum çocuk gibi. Ziya Bar gibi bir bardak rakının şişe fiyatına satıldığı bir yerde böyle bir konuşmanın sahiciliğine burayı mesken edinmeyenlerin inanmaları güçtü. Ama öyleydi. Barın etrafına yığılmış insanların yarısı veresiye içerler, Ziya'ya yüz binleri bulan borç takarlardı. Aralarında gündelik yaşamayanlar sayılıydı. Belki de bu nedenle kimse kimseyi evine davet etmez. Birlikte oldukları ki bu sürekli aşağılayıp terk ettikleri demekti. Kadınlara hiç benzemeyen mütevazi eşlerini, kayınvalideli, baldızlı, ikmale kalmış çocuklu yaşamlarını paylaşmazlardı. Eşlerinin buralarda görüldükleri de vaki değildi. Ne ki kadın haklarının en ateşli savunucularıydı bu insanlar. Günay bu olguyu söz konusu hakların kadınlara cinsel ilişki özgürlüğü veriyor olmasına bağlıyor. Gerçekten de bir tür korkma korkma oynanıyor diyordu. Düşünsene, neden bu memlekette en hızlı yayılan ve kabul gören özgürlük, cinsel özgürlük? Neden düşünce özgürlüğü değil, eleştiri özgürlüğü değil, inanç özgürlüğü değil de cinsel özgürlük? Neden bir dönmenin, bir homoseksüelin ekrana çıkma hakkı, bir sıkma başın ekrana çıkma hakkından önce geliyor? Bu tür olguları çözümlemek için Agatha Christie yöntemi dediği basit bir yöntem de öneriyordu. Bir cinayeti çözmek için işe ölümün kimin işine ve neden yarayabileceğini saptayarak başlamazlar mı? Galiba öyle yapmak lazım. Kadının cinsel özgürlüğünün hızla kabul edilmesinde bu olgunun erkeği sorumluluktan azat ediyor olmasının payını sorguluyordu. Ben sana kızlığımı verdim diye ağlayan bir genç kadına borçlu olmakla beden senin kızım, istemeseydin vermezdin diye omuz silkip sırt çevirmek arasında yaşamsal bir fark yok muydu? Hamilesin dedi Jimmy Ellie'ye. Seninle evlenmek durumundayım. Hiç de değilsin dedi Ellie. Ben kendi bebeğime kendim bakarım. Birkaç gece önce birlikte seyrettiğimiz bir filmi italikliyordum. Hemen anladı. Ne kahramanlık değil mi dedi. Ne oluyor dersin? Er kişiler yiğit karıların gölgelerine mi sığınıyorlar? Eşitlik Günaycığım. Hayır değil. Pazar ahlakı. Ceplerine bombalar yerleştirip düşman karargahına dalan bir özgürlük savaşçısı ile eşitlenebilir mi insan? Mümkün değil. Hayır değil. Savaşın evi de hap gibi diye anlatmıştı Demet. Bir oda, bir mutfağımsı aralık, bir de tuvalet. Bir ev bulabilseydik. Çok da pahalı kardeşim. Ay dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hak verdi Tülin. Nasıl savaş? İyiydi. TRT için senaryo yazıyordu. Ayrıca bir saklı ders veriyordu. Kazancı yerinde ama düzensizdi. Bazen 2 milyon kazanıyor, bazen de 300 binle ayı kapatıyordu. Demet'e çok borçlanmıştı. Parayı kurtarmak için adamla evlenmem gerekecek. Yine içiyor mu? Çok. Çok da şeker bir adam ama bu içkisi. Sabahleyin 5'te yatıyor, günde bir defa oda yatmadan önce yemek yiyor. Senin Metin gibi işte canım. Metin nasıl görüyor musun? Hiç görmüyorum dedi Tülin. Görsem ne olacak tonlamasıyla ama evlenecek o kadına tabii. Yok canım. Yok yok, evlenecek. Evlenmek zorunda kardeşim. 50'sine geldi, hasta. Devamlı bir işi yok. Bakıma ihtiyacı var. Bu kadın da tam ona göre. Doktor bir kadın. Bir çocuğu var. Annesinin evinde bunca zamandır oturmuş. Aksaray gibi yerde, herkesin gözü üstünde tabii. Metin ona cazip geliyor. Aydın bir adam. Gazetecisinden yazarına kadar İstanbul'da kocaman bir çevre. Kadın sınıf atlayacak, adam güvenceye kavuşacak. Daha ne? İkisi için de iyi. Allah mesut etsin, ne diyelim. Testiyi kıran ile suya gidenin bir tutulması adalet duygusunu rencide etmiş, Aziz'in Çelebi'liğe dönüştüğü noktada arsız arsız sırıtan haksızlığa dayanamamıştı Günay. Yapma bre diye patladı. Allah mesut etsinmiş. Ne mesut edecek, cezasını versin. E ne yapalım dedi Tülin. Bir şey yapacağımız yok tabii de, ama hiç değilse kınamayı bilelim. Metin'le 10 yıl beraber oturmuştu Tülin. Tanıdığında müflisti, borçlarının tümüne yakın bölümünü ödemişti kadın. Bir de kendisinden nefret eden bir kızı vardı adamın. Babasına duyduğu öfke sonucu uyuşturuculara dadandı. Tedavi süresince yanından ayrılmayan Tülin'di. Tülin'le Metin evlenmemişlerdi çünkü adam evliydi. Karısı Almanya'da otururdu, kendisinden büyüktü, kalbini kırmak istemediğini söylüyordu. Gücüme giden bunların hiçbiri değil, gücüme giden emanete hiyanet dedi Günay. Tülin inancını vermişti ona. İnsan insana inancından daha değerli bir şey verebilir mi? Brutus'un Sezar'da, Stalin'in Kotski'de ya da son zamanlarda Oprea'nın Çavuşescu'da açtığını düşündüğüm gibi bir yara olmalı Tülin'inki diye mırıldandı. Hayretle yüzüne baktım, ciddiydi. Neden şaşırdın canım? İhanetin acısı sıradan insanlarda farklı mı oluyor? Siyasi yoldaşlık, yaşam yoldaşlığından daha önemli olabilir mi? Biri parça, öteki bütün değil mi? Elemanları birebir örtüşen kümeleri daha iyi anlıyordum. Öyle dedi Tülin. Ya, tam annene kanser teşhisi konmuşken, yaşayacak mı yaşamayacak mı belli değilken, sen iş, ev, hastane arasında per perişanken, rahmetlinin doktoru ile belden aşağı pazarlığa girilecek. Yetmeyecek, ev terk edilecek ki hastalık yaşamı aksatmasın. Ne sadakat, ne vefa. Sonra da insancıl değerler, sosyalizm falan. Alçaklıktır bu. Öyle dedi Tülin. Yine ama doğrusu artık ben de çekemiyordum son zamanlarda. İçtiği zaman çekemiyordum. Doktor hanım çeksin bakalım dedi Demet. Çeksin bakalım. Ne de olsa 30 yaşında kadın dedi Tülin. Kendisi 45 vardı. Birinci kaset ikinci yüzün sonu. Lütfen ikinci kasete geçiniz.